Ayrım 29. İkinci Adam 1938-1950 2. Cilt Şevket Süreyya Aydemir Sayfa 414. Bu bir kehanet miydi? Şimdi bu bahsi son verirken gene baştan işaret edilen 3 rapor grubundan sonuncusuna kısaca temas edelim. Bu rapor Türk sanayinin savaş zamanından barış zamanı intikal ve barış zamanının muhtemel yeni şartlarına intibak devrelerinde korunması ve gelişmesiyle ilgili genel problemler hakkındaki öz rapordu. Rapor hem ilk metinde varılan esasları hem ondan sonra geniş çalışmalara ve projelere konu olan iş kolları ile işçi meselelerini ele alıyordu. Bu öz rapor henüz savaşın devam ettiği 1944 yılı içinde ve yılın sonlarında tamamlanmıştır. Hükümete intikal etmek üzere ancak 7 Mayıs 1945 tarihinde sunulabilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ise fiilen 5 Mayıs'ta sona erdiği malumdur. Hatta öz raporun son safhasında bir sıra tartışmalarla kaybedilen zamanı da saysak bile Türkiye'de ele alınan savaş sonrası kalkınma programlarının daha savaş sona ermeden sonuçlarının alınmasını memleket hesabına bir başarı saymak icap eder. Kaldı ki bir taraftan ve daha 1944 içinde başlayan geniş çalışmalara giderken diğer taraftan evvelden beri elde bulunan iş kolları ve konuların savaş sonu ile beraber hemen tamamlanmasına geçilmesi için bir sıra ve çok hacimli malzeme ve muhabere dosyaları teşkil eden muameleler devam etmiştir. Bunlar ilgili teşekküllerle İktisat, Maliye Bakanlıkları ve Başbakanlık arasında cereyan eden çok cepheli işlemlerdi. Öz rapor birinci sayfasında ve durumun mütalaası kısmında şu cümlelerle başlar. Bugünkü inkişaflara göre Türkiye'nin jeopolitik durumu onu savaş sonrasında bütün cihana tesirini yayacak olan iki zıt. Yani birbirine karşı çelişik. Mübadele sisteminin iki hakim iktisat nizamının iltisak hattı, birleştikleri sınır çizgisi üzerinde bulunduracaktır. Hadiselerin gelişmesinde yeni dönemler olmadığı takdirde bugün öyle sanılabilir ki kuzeyde sosyalistleştirilmiş iktisadiyat belki de eski Sovyetler Birliği'nden başka Doğu ve Merkez Avrupa ile Balkanları da nüfuzu altına almak suretiyle bütün Avrupa'da hakim bir siklet ağırlık olmak imkanını bulabilecektir. Bunun dışında ise demokrasilerin bitti bir yenileştirilecek iktisadi usulleri bazı derece güdümlü olsa da nitekim bazı mertebe güdümlülük ve hatta planlama hareketleri savaş sonrasında demokratik ülkelerde de uygulama alanına girmiştir. Bu arada milletler arası programlaşma işlerini ve örgütlerini de ayrıca işaret edebiliriz. Bir süper kapitalizm safhasında taazzuva, gelişmeye, düzenlemeye çalışacaktır. Bu arada ve bilhassa sistemlerin temas ve iltisak noktalarında bir takım ara nizamların yahut orta rejimlerin yer alması da tabidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada ve eski şekliyle sömürgeciğin tasfiyeye uğradığı, gerek bu ülkelerde, gerek sosyalist ülkelerde çeşitli ara nizamların yer aldığı malumdur. Bu bir kehanet miydi? Bu sorunun cevabını şimdi herkes dilediği gibi verebilir. Ama oluşan gerçek şudur ki, bu raporun hükümete takdiminin daha ilk safhasında gelecek için ne işaret edilmişse o aynen doğrulanmıştır. Hem sanıyorum ki bu öz raporun ele aldığı iş kolları ve ilk hedefler özetinde gerçeklerle çelişen görüşler ve kararlar yoktur. Bunların İnönü'nün devlet başkanlığının son devresinde CHP hükümetleri tarafından değerlendirilememesi bu iktidarın bence hakikaten zaafı, şanssızlığı olmuştur. Bunun temelinde ise yalnız görüş kıtlığı değil, iktidar yorgunluğu bence asıl amil oldu. Öyle sanıyorum ki iktisat tarihimiz üzerinde yarının eleştiricileri bu konulara ve orijinal materyallere herhalde döneceklerdir. Değirmenin suyu nereden gelecekti? Savaş sonrası kalkınma planları Ağustos 1947 içinde ve sudan bir takım ibarelerle Başbakanlıktan vekalete iade edilmiş bulunuyordu. Mesela bu iade yazıları arasında ve savaş sonrasının en büyük işi hakkında başvekilliğin şu küçük yazısını verelim. TC Başbakanlık Muamelat Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü 77-412 6/2580 Ekonomi Bakanlığı'na. Selefiniz tarafından yapılmış ve ilişik listede tarif ve sayıları ile özetleri gösterilen teklifler bağlı olarak sunulmuştur. Bunların incelenerek gerekiyorsa yeniden teklifte bulunulmasını saygılarımla rica ederim. Başbakan yerine müsteşar. Varide tarihi 23.09.1947. O sırada Maliye Vekili Halit Nazmi Keşmir'di. Hasan Saka başvekilliğe gelmişti. Her ikisi de şüphe yok ki iyi insanlardı. Fakat karar ve hareket insanları olmayan bu zatların milli bir kalkınma gibi büyük işler ve büyük rakamlar karşısında bu kolay yolu seçmiş olmaları mümkündür. İnönü bu rapor ve planların kendisine intikal etmediklerini hatırlamaktadır. Bütün bu işler neye mal olacaktı? Ekonomi Bakanlığı'nın 1946 sonunda 24-12-1946'da derlediği nihai hesaplara göre ele alınan endüstriyel konuların iç ve dış finansmanı, toprak sanayi ile bir kısım kimya sanayi hariç ve o zamanın rayişlerine göre 696 milyon 920 bin lira olarak hesaplanmıştı. İki ana teşekkül arasında bu miktar şöyle bölünüyordu. Sümerbank 301 milyon 520 bin lira. Etibank 395 milyon 400 bin lira. Aynı günlerde dışarıya olan bağlantılarımız ise şunlardan ibaretti. İsviçre frangı 6 milyon 193 bin 403. Sterlin 2 milyon 277 bin 485. Dolar 2 milyon 277 bin 485. Yukarıda verilen yatırım ihtiyacı rakamları adına 5 yıllık ivedili plan denilen 5 yıllık harcamaların yekununu gösteriyordu. Yani bu yatırım 5 yıla dağılarak ve ödemeler belki daha uzun vadeler elde edilerek harcanacaktı. 1947 devlet bütçemiz ise şöyle bir durum gösteriyordu. Gelirler 1 milyar 21 milyon 232 bin lira. Giderler 1 milyar 136 milyon 215 bin lira. 1947'de tahsilat 1 milyar 615 milyon 23 bin lira olmuştu. 1947 yılının Truman doktrininin harekete geldiği yıl, yani Türkiye ve Yunanistan'a askeri yardımların başladığı ve iktisadi mahiyetli Marshall yardımlarının harekete geçtiği yıl olduğunda hatırlatmak yerinde olur. Kaldı ki bu kalkınma programlarını hazırlayanlar her şeyden evvel kendi işlerimizi, evvela kendi gücümüze harekete getirerek ve kendi teşkilatlanma imkanlarımızdan faydalanmak yoluyla başarmayı düşünüyorlardı. Yani en büyük kaynak ve dayanağımız kendi imkanlarımız olacaktı. Bu inancımız henüz zinde olan milli mücadele ruhu ve 1930-1938 arasındaki iktisadi tecrübe ve başarılardan geliyordu. Henüz imkanlarımızın harekete getirilmediğine, fakat bu imkanların harekete getirilebileceğine inanılıyordu. Kaldı ki savaş yıllarının binbir sıkıntısına rağmen ne bütçe açıktı ne de iktisadi devlet teşekkülleri zarardaydı. Sümerbank ve Etibank 1944-1945 bilançolarını kârlı kapatmışlardı. 1950'ye de işte böyle girildi. Hem de mesela Ereğli Kömürleri işletmesine kömürünü maliyetinden aşağı satmak. 1950'den sonra ve bugün uygulanan usuller, yani özel teşebbüsü fiyat teşekküllerinde ve satış fiyatlarında tamamen serbest ve kontrolsüz bırakarak devlet işletmelerinde fiyatları tam bir kontrole ve kısıntılı baskılara tabi tutma işlemleri daima yürümüştür. Mesela 1950'de ve Zonguldak kömürünü maliyetinden ve her tonda 3 lira kadar aşağı satmak ve böylece müesseseyi devlet eliyle yılda 20 milyon lira zarara sokma hususu bazı yüksek makamlarca halka hizmet sayılıyordu. Aynı hal dokuma sanayinde de vardı. Halbuki diğer taraftan devlet işletmeleri muazzam miktarda sosyal hizmet masrafları ödemeye mecbur bulunuyorlardı. Bugün de durum aynıdır. Yani devlet işletmeleri yollar, mektepler, parklar, bahçeler, hastaneler, lojmanlar ve daha binbir işler yapmaya mecbur edilir. Özel teşebbüsler bundan muaftır. Neticede ve buna rağmen devlet işletmeleri, mesela Sümerbank dokuma mamulleri daha ucuz satılır. Ama iktidarların huyu devlet iktisadi teşebbüslerinin zararda olduğunu her vesileyle ilan etmek şeklinde işler. Sümerbank'a dokumalarını özel teşebbüsten ucuza satma emirleri verilmesine rağmen, halbuki daha realist bir fiyat politikası ile bu teşekküllerin zaten müspet olan otofinansman imkanları azami haddari çıkartılabilirdi. Bu planların realizasyonuna geçilirken güvenilen bir imkandı. Sonra da Merkez Bankası kaynakları tükenmiş, hatta gereği kadar kullanılmış bile değildi. Kaldı ki dikkatle müstahsil maksatlara tahsis edilecek emisyonların bir enflasyon unsuru olmayacağı da biliniyordu. Zaten tedavüldeki para durumu ile takip edilen para politikasında İnönü'nün daima hakim olan hassasiyeti, hatta aşırı hassasiyeti bunun bir garantisiydi de. Hele kurulabilecek çeşitli ofisler ve teşekküllerin karşılıklı kredi imkanları ve bunların Merkez Bankası tarafından usulen desteklenmeleri önemli imkanlar yaratacaktı. Nihayet açılacak iş sahalarının ve mal hareketlerinin sağlayacağı devlet gelirleri ayrıca bir hareket uyandıracaktı. Sulha varılmış olmak dolayısıyla ordu masraflarında ne de olsa tasarruflar olabilirdi. Nihayet başlayan Amerikan yardımını da doğru ve haysiyetli değerlendirebildiğimiz takdirde yardımcı dış gelirler temin edilebilirdi. Gerçi Amerikalıların sanayiye yardım etmeyecekleri daha baştan anlaşılıyordu. Ama yollar, limanlar ve dolayısıyla enfrastrüktürde yer alacak desteklemelerde devlet imkanlarını artırmış olurdu. Bütün bunlara ve Avrupa'da makine fiyatları ile teslim vadelerinin artmış, uzamış olmasına rağmen çeşitli ve bizden siyasi askeri garantiler ve kontrol hakları istemeyecek olan yabancı sermaye akımlarını da eklemeliyiz. Mesela mucizeli bir kalkınmayı savaş sonrasında başarmış olan İtalya misali gibi. O İtalya ki daha savaş biter bitmez ve henüz kendi kalkınmasına başlarken mesela bütün elektrik santrallerimizi inşa için müracaatlar, nabız yoklamaları yapmıştı. Kısacası bu değirmenin suyu evvela kendimize güvenle kendi alın terimizden birikecekti. Atatürk'le başlayan devrin verimleri istenildiği kadar olmasa bile verdiği milli gurur kaynağından gelecekti. Sonra da şartların böyle bir milli hamleyi ve onun şevkini besleyeceği hesaplanıyordu. Memleketi yeni bir takım kapitülasyon kayıtlarına sürüklemeden yaratacak çalışma şevkine güveniliyordu. Fakat hükümetin bütün bu işleri geriye iten hazin davranışı işte bu hava içinde oldu ve yeni bir kalkınmaya hazırlananlar üstünde bir şok tesiri yaptı. Ekim 1947'de artık hemen bütün plan ve programlar geriye çevrilmiş bulunuyordu. 13 Kasım 1947'de beni iktisat vekaletindeki işimden ayırdıkları için ondan sonraki gelişmeleri ancak Başbakanlık Yüksek Denetleme Teşkilatı'nda bir üye olarak izledim. Ama biliyorum ki bu devrede ve ta 1950'de iktidar değişimine kadar hükümet yeni bir kalkınma ve teşkilatlanmaya doğru herhangi bir harekete girişmedi. Yalnız Hasan Sakan'ın değil, onu takip eden Şemsettin Günaltay'ın başvekillik devreleri de hep bu hava içinde yürüdü. Artık sahnede bir iktisadi kalkınma değil, çok partili rejime doğru siyasi yöneliş vardı ve bunun bayrağını İnönü taşıyordu. Karar buhranı. İnönü'nün ve dolayısıyla CHP'nin savaş sonrasında bir iktisadi kalkınma hamlesine girişme işleri, bu bahsin başından beri bir iktidar yorgunluğu olarak vasıflandırıldı. Ama bu iktidar yorgunluğunun aksiyon alanında bir de belirtisi olmak lazımdır. Bu belirtinin adına biz kısaca karar buhranı diyoruz. Evet, karar buhranı. Bu karar buhranı benim o sırada CHP iktidarının organı olan Ulus Gazetesi'nde çıkan bir makalemin de başlığıdır. Bu makale CHP yöneticileri arasında da yadırganmadı. Tersine olarak bu çevrenin tanıdığım insanlarından tasvip sözleri dinledim. Ama bu sözlerin hepsinde gene de yaygın bir yorgunluk ve kararsızlık vardı. Nice yıllar sonra İnönü ile bu konuyu çok tartışmışızdır. İnönü'nün en son ve en susturucu cevabı hep şu oluyordu: bu planları, programları bana intikal ettirmediler. Demek ki bu planlar ve programlar İnönü'ye intikal ettirilmemişti. Evet, hem bir yorgunluk hem bir karar buhranı. Ama toplumun sosyal yapısında hareket uyandırması gereken kritik bir devrede bir iktidarın karar buhranı, daha doğrusu kararlardan kaçışı, kararsızlık haline düşüşü o iktidar için aktif bir memleket yönetiminin artık sonu demektir. İşi bu bakımdan aldığımız zaman diyebiliriz ki CHP'nin bir iktidar değişikliğine yol açması yalnız İnönü'nün sürükleyişiyle olsa da hakikaten yerinde olmuştur. Hatta gene denilebilir ki bu partinin 1946-1950 arasındaki iktidarı, eğer bu devrenin DP iktidarına zemin hazırlamasını ve halk psikolojisinde DP lehine güçler yaratmasını bir tarafa bırakırsak, biraz da kaybedilmiş bir zaman demektir. Kahramanlar devrinin sonu. Eğer ona kahramanlar devri seninle kapanıyor paşam derseniz yadırgamaz. Duyguları değil, aklı konuşur. Peki ama doğru olan bu değil mi? 11. İşlemlemiş yol ve bir irade adamı. İsmet İnönü'nün hayat hikayesi Atatürk'ün hatırasına o kadar bağlıdır ki Atatürk fani hayattan ayrıldıktan sonra İnönü'nün varlığında biz istesek de istemesek de bu hatıranın devamını yaşarız. İki ayrı mizaç fakat aynı yoldan, aynı ekolden gelen iki insan, İstiklal Savaşı'nın, milli mücadelenin önde gelen iki kahramanı. Büyük taarruz kararının, Mudanya Mütarekesi'nin, saltanatın kaldırılışının, Lozan Antlaşması'nın, Cumhuriyet İlanı'nın, hilafetin tasfiyesinin, Ankara'nın yeni devlete merkez oluşunun vesikaları altında en başta İsmet Paşa'nın imzası gelir. Bu imzaları oralardan silemeyiz. Hülasa, yakın tarihimizin hem iktidarda hem de muhalefetin teşekkülünde ikinci adam, yakın tarihimize yön tayin edici bir şahsiyet olarak görülür. Böylece bir şahsiyetin bir gün kendi şefliğini, kendi iktidarını, kendi karar ve teşebbüsüyle tasfiye edişine dair tarihte misaller yoktur. Halbuki İnönü'nün otoriter devlet, tek parti, milli şef ve değişmez başkan rejiminden, iktidarın halk kalabalıklarının oylarına göre şekillendiği bir rejime hem de kendi teşebbüsüyle, hatta kendi partisinin gönülsüzlüğüne rağmen geçişi bir önemli olaydır. Ama bu olay yalnız otoriter rejim, tek parti ve milli şef sisteminin değil, yakın tarihimizde kahramanlar devrinin de sonudur. Öyle bir son ki ondan sonra artık milli kahramanlar, milli şefler değil, halk kalabalıklarının istedikleri zaman baş tacı, istedikleri zaman inkar edebilecekleri sıradan adamlar milletin mukadderatında yer alacaklardır. Bu yol çetin ve işlenmemiş bir yoldu. Atatürk'ün her ayağını atışta hemen geriye çektiği bir yoldu. Çünkü daha ilk adımda inkarlar, ihanetler, hatta kurtardığı İzmir'in rıhtımlarında hem de bu kurtuluştan ancak 8 yıl sonra halk kalabalıkları hem de yeni gördükleri bir insanın önünde "Kurtar bizi!" diye haykırıştılar. Hülasa bu yol çetin, mihnetli ve işlenmemiş bir yoldu. Ama ikinci adam, yani kendi iradesiyle kendisini açtığı bu işlenmemiş yolda son kahraman hayatının en beklenmeyen çilelerini yaşayacaktır. Yerilecek ve inkar edilecektir. Vaktiyle kendisine altın destan yazanlar şimdi onun için sırtlan ulumaları gibi lanetlemeler, hicviyeler düzeceklerdir. Büyük taarruzda düşman ordularının dize geldiği Düşman başkumandanını esir aldığı şehirde başına taşlar atılacaktır. Ayaklar altında ezilecek, alnından kanlar sızacaktır. İstanbul kapılarında yolları kesilecek, otomobilin içinde linç edilmek istenecektir. Vatan haini ilan edilmesini, sınır dışı edilmesini, hatta dar ağacına çekilmesini isteyenler çıkacaktır. Ona hain denecek, milli münafık denecek ve bunları söyleyenler baş tacı edileceklerdir. Hülasa, milli irade daha iyi tecelli etsin diye açtığı yolda bu iradeyi temsil ettiklerini iddia edenler, bu iradeyi ona milli husumet misakı adında bir baldıran zehri gibi sunacaklardır. Bir bakışta bir trajedi havasını yaratan bu kader oyunları aslında kendine güvenen ve kendinden başkalarını o günkü hallerine göre değerlendirmesi bilen bir insanın yarınki nesillerin daha iyi anlayacağı bir ifade imtihanıdır. Kendi eliyle karıştırdığı denizin azgın dalgaları karşısında yerlere itilir. Ama bu irade adamı başı sıkışınca Atatürk hatıralarının gölgesine sığınmaz. Eski ikbalinden bahsetmez. Madem ki demokrasi denilen çok partili rejim yolunun kapısını açmıştır, bu yeni yolculuğun doğum ağrılarını peşinen kabul eder. Kendisine, gördün mü paşam, diye kendilerini haklı çıkarmak isteyenleri, 50 sene sonra da başlasak aynı dertleri yaşayacaktık. Bari buna benim sağlığımda alışalım, diye cevaplar verir. Hülasa bu hikaye, kendince doğru bildiğini, kendi dilince söyleyip, kendi yolunda dayanan bir başka türlü adamın hikayesidir. Kendi aklına dayandığı, daima kendi akıl ölçüleriyle konuştuğu için kendi sözlerini bazen yalnız kendisinin anladığı bir tek başına adamın hikayesi. İşte bu yolda inönü budur. Hayatının hata ve sevabının bilançosunu ancak kendi ölçülerine göre değerlendirir. Ama giriştiği işin terazisine kendini bütünüyle atar. Stratejisinin tek maddesi şudur: yenilmek ama yılmamak, çekinmemek. Eğer ona inkılabın kahramanlar devri seninle kapanıyor paşam derseniz yadırgamaz. Hisleri değil, gene aklı konuşur. Peki ama doğru olan bu değil mi? Siz benim çektiklerime, benim yenilgim mi diyorsunuz? Bu benim en büyük zaferimdir. Evet, şu kahramanlar devri dediğiniz devirden halk yığınlarının oyları devrine 50 yıl sonra geçseydik gene de bu bununla yaşayacaktık. Ama o zaman bu hareketin önderleri bunun çilelerini belki benim gibi tahammül edemeyeceklerdi. İyisi mi mukadder hezimetler, mukadder inkarlar devrinin mihnetleri benim üstümde yaşansın. Çünkü benim ikbalimin ve iktidarımın zirvesi artık yaşanmıştır. Bunlar artık arkada kalmıştır. Onun için şimdi ben kendimi bütünümle bu tecrübeye verebilirim. Son nefesime kadar ve tabiatın bu kanunu her an hükmünü icra edebilir. Eğer bir insan böyle konuşabiliyorsa o insan artık kendi kendinin adamı demektir. Ve o adam için ne takdir ne inkarların artık değeri yoktur. Böyle adamlar kendi haklarında hükümleri ancak kendileri verirler. Eğer İnönü 1945'te çok partili rejim yolunu açmasaydı bu yol açılmayacak mıydı? Elbette açılacaktı. Çünkü bir gün Türkiye'nin bu yola yönelmesinin şartlarını zaruri kılan, bu yolun işaret taşını atan ne yalnız Dünya Savaşı, ne Demokrat Parti, ne şu ne budur. Onun ilk işaret taşları ta 1924 Anayasası'na kadar gider. 1924 Anayasası bir inkılap anayasası değildi. Bu anayasa milli kurtuluş Türkiye'sine Batı sisteminde klasik liberal, her türlü inkılapçı müdahalelere karşı korunmuş bir demokrasi nizamının yolunu çizdi. Bu nizamı mukadder kıldı. Atatürk'ün ondan sonra anayasaya yaptığı zorlamalar, hatta tadiller, ilaveler onun bu karakterini değiştiremedi. 1924 Anayasası'na göre Türkiye er geç liberal bir demokrasi istikametine gelişecekti. Kapitalist bir iktisat nizamı gelişecek, sınıflar doğacak, sınıf kavgaları çıkacaktı. Oligarşi er geç hükümetin icraatına hakim olacaktı. Halk iradesi kalabalıkların oyu haline alacaktı. Bu anayasa ile devrimcilik, devletçilik, halkçılık gibi şeyler mesela 1937'de anayasada tadiller yapılarak devlet nizamına mal edilmek istendi. Ama Atatürk devrinde de İnönü'nün Cumhurreisi devrinde de bu ilkeler parti saflarında hiçbir zaman kahramanlarını, idealistlerini bulamadı. CHP daima bir siyasi bürokrasi cihazı olarak kaldı. Her şey Atatürk'ün varlığı ve anlayışı İnönü'nün hükümetçiliği ile yürüyordu. Batıya yöneliş ve Batı medeniyeti içinde yer almak kavramı daima Batı demokrasisi özlemi oldu. Bu böyle olunca da bir gün, yani er geç, bu demokrasiye elbette ki bütün müesseseleriyle bir yöneliş olacaktı. Çünkü bunu önleyecek şartlar yoktu. Mesela biz bize benzeriz gibi. Fakat zaten benimsenmeyen sloganları bir tarafa bırakırsak Türkiye'de bize özgü bir rejim ve nizam arayışı hiçbir zaman itibar görmedi. Hülasa anayasa, hatta bu anayasaya devrimcilik, devletçilik gibi müdahale ilkeleri de katıldığı halde aslında liberal bir anayasa olarak kaldı. Ve rejim bir otoriter hükümet ve bir lider rejimi. Rejim presidential mahiyetini muhafaza etti. Gerçi bir ikinci adam da vardı ama onu bu mevkiye hadisatın tabiatı getirdi ve lider içinde o hakikaten bir ikinci adamdı. Mesela şu satırları okuyalım. müşkillerinizi hallinde daima başvekil İsmet Paşa'ya müracaat edeceksiniz. Başka kimseye değil, Gazi Mustafa Kemal. Fakat bu siyasi ve idari dengeye rağmen klasik Batı demokrasisi ve ilk fırsatta çok partili rejim bu iki insanın da ruhunda er geç mukadder olan nizamın bir özlemi olarak yaşadı. Bunu daha aşağıda vereceğimiz bazı parçalarla göreceğiz. 29. ayrımın sonu sayfa 427.